Ayrım 15, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 189, 38. bölüm. Alex Atka kaşmir takım elbisesinin Washington taksisinin arka koltuğu da mümkün olduğunca az değmesini sağlamaya çalışıyordu. Normalde diplomat plakalı eskiden kalma bir limuzinin arkasında oturuyor olurdu. Ama bu beklenmedik toplantı gerçek kimliğini saklamasını gerektiriyordu. Taksinin iç döşemesine yan yan baktı ve insanların bu kadar pislik içinde nasıl seyahat ettiğini merak etti. Ama pantolonuna bulaşan kir ve tozun şu an çok az önemi vardı. Uğraşacak daha büyük sorunlar vardı. Neden dosya hala bulunamamıştı? Salı sabahı saat neredeyse bir olmuştu ve şimdi burada bu takside ajanının isteği üzerine onunla şehrin diğer tarafında buluşacaktı. Ofiste böyle bir görüşme için çok fazla böcek var. Düşünceleri taksi şoförünün bahşiş koparabilmek için başlattığı gevezelikle bölündü.
''Nereden geliyorsunuz?''
Büyük ihtimalle Atka'nın aksanından anlamıştı. Taksi şoförü şen şakrak görünen tıknaz bir adamdı. Şoföre hiçbir bilgi veremeyecek olmasına rağmen Atka işi bu olan birinin iç yüzünü anlayabileceği bir fırsat olarak görerek bu girişimi rahatlatıcı buldu. Sefaret içindeki yerlerde süren, arka koltukta oturan, yığınla insanın sıkıcı konuşmalarını dinleyen birisinin. Bu gerçeklere rağmen şoförün neşesi, bu tarz insanlarla hiç karşılaşmamış olan Atka'ya ilginç geldi.
''Doğma büyüme buralıyım.'' dedi şoför gururla. ''Bu ön koltukta bir sürü şey görüp geçirdim. Bu şehirde insanlar zor hayatlar yaşıyorlar.''
''Evet öyle.'' dedi Atka dışarıya, Beyaz Saray'a bakarak. ''Ya sen?'' Atka şoförün ön paneldeki kimlik kartına baktı ve işin içine diplomatik becerilerini soktu. İnsanların isimlerini kullanmak ve onlara ilgi göstermek. İnsanlar isimlerinin tınısını severler.
''Sen nasıl yaşıyorsun Clarence? Senin hayatın da zor mu?''
''Hayır efendim, Tanrı yardımcım oluyor.''
Clarence zorla da olsa kıkırdadı.
''Harika.'' dedi Atka. 39. Bölüm. Kramer başka bir bardak Hennessy XO devirirken Travis'in aksine hiç uyku belirtisi göstermiyordu.
''Bu konuda biraz bilgi sahibi olduk mu?''
Sonya bu yaşta bir adamın sahip olduğu zihinsel enerji karşısında şaşırmıştı.
''Evet, şu ana kadar iyi gittik.''
Kramer duvara bakıp geçmiş hatıralara dalarak geriye yaslandı. Ön cephelerde geçirdiği geçmişin. CIA vekili Justin O'Donnell'ın ZR Rifle'ın başlangıcında söylediğini asla unutmayacağım. Eğer Birleşik Devletler suikastların içine bir dış politika olarak girerse, hedeflerimizin de bize aynı şekilde karşılık vereceğini beklesek iyi ederiz. Başkan yardımcısı Johnson bile birilerinin ödeşmeye çalışacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Ve ödeştiler de, ne ekersen onu biçersin Sonya. Buna nefretin dönüşü denir ve bunu intikam arzusu besler. Kramer öne eğildi. Gözleri ne söyleyeceğini merak eden Sonya'ya bakarak parıldadı. Daha önce anlatarak başkalarını da eğlendirdiği bir savaş hikayesi.
Pekala, parçaları birleştirelim. Kennedy vurulduğundan beri insanların yanlış şeyler hakkında tartışıp durduğunu biliyorsundur.
Ne demek istiyorsunuz?
Bütün uzmanlar ya da uzman olmak isteyenler kaç atış yapıldığını, mermilerin girdiği ve çıktığı yerleri, gizlice yapılan otopsileri, atışların şu kötü ün yapmış çimenli tümsekten yapılıp yapılmadığını ve kaç tetikçinin olduğunu falan filan anlamaya çalıştılar. Ve bunlar saçma şov gösterileriydi ve öyle olması amaçlanmıştı. Dikkatleri asıl meseleden uzaklaştırma.
Asıl mesele neydi?
Kennedy'nin vurulması bu kadar basit dedi Kramer, yamuk yumuk işaret parmağını havaya kaldırarak. Soru şu, onu kim vurdu ve neden? Bu devletimizin cevaplanmasını istemediği, hala da istemiyor olduğu soru. İnsanları gerçeğin ne olduğu düşüncesinden uzak tutmanın tek yolu açık münazarayı teşvik etmek ama münazaranın yörüngesini sınırlı tutmaktır. Haber ağları bugünlerde bunu sürekli yapıyorlar. Bir münazara varsa insanlar sorunların ele alındığını zannediyorlar. Ama eğer münazarada eleştirel bir ses yoksa bu olmaz. Git ve kaç tane tetikçi olduğunu tartışmaya devam et. Sadece bunu asıl yapanın Ruslar olduğunu söyleme. Devletin istediği işte buydu ve gerçek de bu.
Sanırım bu mantıklı.
Dinle, tüm bu gösterinin saçmalık olduğunu söylememin sebebi şu. Açıklanamayan bir sebepten ötürü Kennedy suikastının analizlerinin çoğu tamamen anlamsız bir tez üzerine oturtuldu. Tek bir tetikçi varsa bunun bir komplo teorisi olmadığına ama eğer birden fazla tetikçi varsa bunun bir komplo teorisi olduğuna. Tetikçilerin sayısını tartışan ve buna dayanarak kesin sonuçlara varan pek çok kitap yazıldı. Hatalı bir temelle başlarsan tüm bina dayanıksız olur. İstihbarat işinin içindeki insanlar da böyle öldürülüyor.
Kramer başını salladı ve dudaklarını ısırdı.
Yalnız başına hareket eden yalnız bir KGB ya da CIA suikastçısı, ki sıklıkla böyle olduğunu eklemeliyim, hükümet emirleriyle bir hedefi saf dışı bırakıyor ve bu bir komplo değil, öyle mi?
Sonya'nın gözleri büyüdü. Kramer coşkulu bir şekilde devam etti.
Anlıyor musun? Zapruder filmini yorulana kadar seyredebilirsin. Sana bunu kimin neden yaptığını söylemez. Asıl sorun da bu.
Yani bu bir komploydu.
Elbette öyleydi. O kadar şaşırma. İnsanlar bu gezegene ayak bastıklarından beri kendi çıkarlarının peşindeler. Bu şekilde hayatta kaldık. Bu yüzden komploların devam etmediğini düşünmek çocukluk olur.
Sonya lafı değiştirdi. Ama bu ülkede böyle bir şeyi nasıl saklarsın ki? İşin içinde bir sürü insan var.
Ah evet, bu zor. Bu yüzden konuşmak isteyen bir sürü insan çıktı ve ortadan kaybolduklarını da eklemeliyim. Ama diktatörlükte işleri gizli tutmak hiçbir şekilde zor değildir. İnsanların hükümetleriyle ilgili bir şeyler söylemeye korktuğu kapalı bir toplumda.
Devam edin. Kramer güldü ve raftan indirdiği bir kitabın daktilo yazılı sayfalarını gösterdi.
Bu 1963'ün yani Kennedy'nin öldürüldüğü yılın önemli olaylarının bir çizelgesi. Tüm bunlar Kennedy'nin suikastını destekleyen şeyler oldu. 22 Şubat Moskova Birleşik Devletleri Küba'ya olası bir saldırının savaş anlamına geleceği konusunda uyardı. 27 Şubat SSCB 10 bin askerin Küba'da kalacağını söyledi. 19 Mart, Costa Rica'da Başkan John F. Kennedy ve 6 Latin Amerika Başkanı komünizme karşı savaşacağına and içti. 27 Nisan, Küba Başbakanı Fidel Castro Moskova'ya geldi. 8 Temmuz, Birleşik Devletler Küba'yla tüm finansal faaliyetleri yasakladı.
Sonya bunu inceledi. Tamam, burada şaşırtıcı bir şey yok. Soğuk Savaş ve Küba füze krizi sonrasıydı. Bu yüzden de tansiyon yüksekti. Ama sanırım bundan sonra Kennedy ve Khrushchev arasındaki ilişkilerin ilerlediğini söylemiştiniz.
Kramer göz kırptı ve ona ikinci kağıdı verdi. Şimdi onu bununla karşılaştır. Bu da 1963'te olan olayların çizelgesi. 19 Şubat Sovyetler Birliği Başkan Kennedy'yi Küba'daki tahmini 17 bin Sovyet askerinin birkaç binini geri çekeceği konusunda bilgilendirdi. 20 Şubat Moskova nükleer denemenin yerinde denetimine izin verilmesini önerdi. 25 Temmuz Birleşik Devletler Sovyetler Birliği ve İngiltere Moskova'da nükleer silahların havada, uzayda veya suyun altında denenmesini yasaklayan bir anlaşma yaptı. 20 Eylül, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada Başkan Kennedy, Birleşik Devletler-Sovyet işbirliği olacak bir aya seyahat önerisinde bulundu.
Sonya bu iki kağıdı okuduktan sonra karşılaştırdı. Tuhaf, tamamen karışık bir mesaj gibi. Bu sayfa Sovyetleri militan olarak gösteriyor, diğeri ise tam tersi.
Kramer, Sonya'nın düşünmesine yardımcı oldu. Kremlin'in kendi amaçlarıyla çelişmesi gibi mi?
Evet, yani bu Khrushchev'in yenilik yapma arzusu ve muhafazakarların ona tam tersi konusunda baskı yapmaları sonucunda düştüğü çelişki mi?
Aynen, hükümet darbesi yapmak için çok uygun bir ortam gibi görünüyor, öyle değil mi? Küba'nın tüm bu saldırı olaylarının tam ortasında olduğunu fark ettin mi?
Kramer konuşmaya devam ederken Sonya kafasıyla onayladı.
İşte senin için son bir 1963 olay cetveli. 26 Eylül, Lee Harvey Oswald Continental Trailways otobüsüyle Meksika'ya gitti. 27 Eylül, Lee Harvey Oswald Meksika'daki Küba konsolosluğunu ziyaret etti. Yani canım, Danny'nin sana anlattığı gibi JFK'yi öldürme planlarının tohumunu atan Rusya'da bir hükümet darbesiydi. Şimdi konuya gelelim ve gerçekte neler olduğuna bakalım. Bir ülkenin başka bir ülkenin liderini öldürmeye çalışmasına şaşırma. İngilizler de 2. Dünya Savaşı'ndan önce Rus Başbakanı Stalin'i öldürmeye çalışmıştı. Travis çalışma odasında Sloan Kettering Memorial Hastanesi ile telefondaydı. Nasıl yani? Doktor Rogers orada değil. Yani şu anda görevinin başında mı değil?
Hayır efendim, artık burada çalışmıyor.
Lanet olsun. Beni onun eskiden çalıştığı departmana bağlar mısınız?
Bekleyin lütfen.
Birkaç uzun dakikadan sonra telefonda yorgun bir ses duyuldu. Alo.
İyi akşamlar. Doktor J.E. Rogers'ı bulmaya çalışıyorum, dedi Travis.
Evet, artık burada çalışmıyor. Başka bir doktorla konuşmak ister misiniz?
Hayır, teşekkürler. Nereye gittiğini biliyor olabilir misiniz?
Evet, bir çocuk hastanesine gitti. Oh, Florida'da bir yerde, daha yeni gitti.
Tampa mı?
Hayır, Miami. Evet, Miami Çocuk Hastanesi.
Teşekkür ederim.
Travis telefonu kapattı ve 411'i tuşladı. 40. Bölüm. Kızla ilgili ne öğrendin Krogan, diye bağırdı Green arka koltuktan öne doğru eğilerek.
Bu hem iyi hem kötü bir haber efendim.
Benimle oyun oynamaya kalkma, söyle şunu.
Evet efendim, özür dilerim efendim. İyi haber, terk edilmiş Toyota'nın oralarda köpeğini gezmeye çıkaran bir adam, Travis ve kızın tarifine uyan bir çifte arabanın oradan geçerken gördüğünü söyledi. Şu anda onu sorguya çekiyoruz. Umarız bize en azından nereye gittiklerini söyler ya da gidebilecekleri olası yerlerin bir listesini verebilir.
Pekala, güzel. Peki kızın parmak izleri ve fotoğraf eşleştirmesiyle ilgili bir haber var mı?
Kötü haber de bu efendim. Bize bununla ilgili bilgi vermiyorlar. Güvenlik prosedürü ve protokolleriyle ilgili bir şey.
Ne demek istiyorsun? Yanlış evrak işlemleri falan mı?
Hayır efendim. Kızın fotoğrafıyla eşleşen birini buldular ama bize kim olduğunu söylemiyorlar.
Bu ajanslar arası bir saçmalık Krogan. Tanrım, 11 Eylül'den sonra birlikte çalışacağımızı sanmıştım.
Evet efendim, belki yarın daha kıdemli birine ulaşabiliriz.
O işi bana bırak. O bok toplama küreğinden bir adres aldığın anda oraya git ve Travis'le kızı yakala, anladın mı? Durumla ilgili de beni haberdar et, tamam mı?
Evet efendim.
Krogan, adrese gittiğinde kapıyı çalma, kır. Bu bir ulusal güvenlik meselesi, dedi Green yavaşça ve net, sanki bir çocukla konuşuyormuş gibi.
Green telefonu sertçe kapattı ve hala daha yanında oturmakta olan Mayer'a baktı.
Mayer, çok yardımcı oldun. Şimdi benimle iletişim içinde kal ve unutma. Bu oldukça gizli bir durum. Bu görüşme hiç olmadı, anladın mı?
Elbette efendim. Hangi görüşme?
Çok güzel. Şimdi in. Burası son durak.
41. Bölüm. Doktor J.E. Rogers'ın ismi telefon listesinde yok efendim. Ama Miami Çocuk Hastanesi'nin numarasını verebilirim.
Miami'ye yeni taşındıysa muhtemelen henüz adres kaydı olmamıştır, dedi operatör.
Tamam, teşekkürler. O zaman sadece hastane numarası lütfen, dedi Travis. Saçlarını parmaklarıyla tararken.
Travis numarayı aceleyle yazdı. 11 rakamı tuşladıktan sonra hatta başka bir ses duyuldu. Miami Çocuk Hastanesi.
İyi akşamlar. Doktor J.E. Rogers lütfen.
Doktor Rogers şu anda burada değil. Sesli mesaj bırakmak ister misiniz?
Hayır, teşekkürler. Ne zaman görevde olacak?
Bir bakayım, bir dakika.
Alçak uçuş yapan bir helikopter evin içinde uğuldadı. Travis ürktü.
Tamam, orada mısınız efendim?
Buradayım.
Doktor Rogers yarın akşam saat 6'da görevde olacak.
Ona ulaşmanın başka bir yolu yok mu?
Hayır, diğer iletişim bilgileri gizli.
Tamam, iyi geceler.
Travis telefonu bıraktı ve faksa bakarak kendini masanın üstüne bıraktı.
I.G. Farben, kartel.
Aklına bir anı geldi. Hitler'in iktidara gelmesiyle ilgili tarih sınıfında verdiği bir ders. Kendisinden daha iyi biliyor olması gereken bir öğrenciden gelen saf bir soruya karşılık olarak Travis, Hitler'in iktidara gelmesine alternatif ve gerçekçi bir neden sunma cazibesine karşı koyamamıştı. İktidara gelebilmesi için Hitler'in finansal desteğe ihtiyacı vardı. Bir gerekçesi olan desteklere, demişti Travis. Ön sıradaki pırıl pırıl gözlü sarışın bir kız ders kitaplarında bulunan bir cevap verdi.
Ama Hitler iktidara Alman halkının mutsuzluğu ve yoksulluğu sayesinde geldi. Bunları kullanarak onları manipüle etti. Sizin farklı bir görüşünüz mü var?
Travis bu sınıfa ayna tutmak üzere olduğunu fark ederek duraksadı. Sınıfı şu ana kadar bunu sınıfça kurguladıklarını bilecek kadar iyi tanımıştı. Ama ona göre tarih gerçeğin peşine düşmekti, bu yüzden devam etti. Hitler'in yine de finansal desteğe ihtiyacı vardı ve bunu büyük çapta elde etti. Sizler hepiniz paranın politikayı etkilediğini bilecek kadar yetişkin ve zekisiniz. En çok savaş ganimeti ve en etkili desteğe sahip olan kazanır, değil mi? Sınıfın Travis'in müfredattan düşündürücü ve ürkütücü bir şekilde sapmaya başlayacağını bilerek arkalarına yaslandığını gördü. Pekala arkadaşlar, eğer paranın hükümeti kontrol etmedeki büyük önemi konusunda hemfikirsek, en güçlü iş kollarının kendi amaçlarına en çok uyan adayları seçecek konumda oldukları da mantıklı hale gelir. Travis sorularını sorarken pencereden dışarıya Maryland Üniversitesi kampüsüne baktı. O halde ne tür bir kuruluş diktatörlüğü destekler? Sınıf birkaç saniye sessizliğe büründü. Sonra yuvarlak gözlükleri olan bir Afro-Amerikalı cevapladı. Diktatörlükten en fazla şeyi elde edecek kişi ama totaliter bir devlette serbest girişim yoktur. O halde herhangi bir iş kolu neden Hitler'i desteklesin? Travis'in yüzünde hin bir gülümseme oluştu. Kesinlikle. Totaliter bir devlet, tam diktatörlük. Tüm iş kollarını kontrol eder. Aslında tüm üretim ve ticaret tamamen merkezileştirilir. Başka bir deyişle saygıdeğer meslektaşlarım, sağlıklı rekabet ortadan kaldırılır. Favori öğretmenleri anlatmayı sürdürürken sınıf sabırsızlık içinde oturmaya devam etti. Ne tür bir iş kurumu serbest bir piyasada sağlıklı rekabetin ortadan kaldırılmasını ister? Bu seferki sessizlik biraz daha uzun sürdü, sonra aynı kişi soruyu cevapladı. Karteller. Kesinlikle Bay Williams, karteller. Faşizm gerçekliği tekellerin hükümeti, karşılığında da hükümetin tekelleri kontrol etmesidir. Ama elbette tekellere yarayacak şekilde. Nazilerin gücü ele geçirmesinin özü işte budur. Diktatörlüğün serbest girişimi, dolayısıyla da rekabeti ortadan kaldırmasını destekleyen çok güçlü kartellerden finansal destek aldılar. Sınıf bunun hiçbir sınavda çıkmayacağını bilse de bu açıklamayı da şaşırdı. Travis devam etti. Görüyorsunuz, tekeller ve karteller Amerika'nın ruhu olan serbest girişimi, yani kapitalizmi temsil etmiyorlar. Hayır, onların temsil ettikleri kapitalizmin yok edilmesi. Bu anlamda amaçları komünistlerinkiyle aynı. Faşizm ve komünizm bildiğiniz gibi birbirlerine önemli ölçüde benzerler. İkisi de hayatta kalabilmek için sanayinin tekelleşmesine, medyanın kontrol edilmesine, gizli polislere ve bir devlet düşmanının varlığına gereksinim duyar. Orwell'in 1984 adlı kitabını okuyan herkes, büyük biraderin komünist mi yoksa faşist mi olduğunu söylemekte zorlanır. Tek görebileceğiniz büyük biraderin bir diktatör olduğudur ya da çok istiyorsanız totaliter bir hükümet. Bu çocuklara sınavı geçmeleri için öğretmesi gerekeni öğretmesi için çok az zaman kaldığını fark eden Travis konuyu özetlemeye başladı. Pekala, ne tür bir kartel Hitler gibi birini destekler? Karşısında duran boş suratlar sorduğu soruyu kendisinin cevaplamasına neden oldu. Çeşitli bankalar ve Roma Katolik Kilisesi'nin yanı sıra sağlık kartelleri. Bismarck sosyal sağlık hizmetleri sunan ilk modern liderdi. Bu da onun Almanya'daki hükümeti 2. Dünya Savaşı'ndan çok önceye kadar götürmesini sağladı. Bu sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması sebebiyle oy çokluğuyla kazanmıştı. Şu işe bakın ki kartellerin fiyat sabitlemesi sebebiyle. Bundan anladığımız Hitler'e finansal destek verenlerin özellikle ilaç firmaları olduğu. Totaliterlik onlara rekabeti ortadan kaldıran bir sistem sundu. Ayrıca savaşta ilaç talebinin arttığını da unutmayalım. Saatine bakan Travis öğrencileri baş başa bırakmak istediği can alıcı soruyu sordu. Pekala bayanlar baylar, tarihin hatalarından ders aldıktan sonra bugüne, kendi ülkemize dönelim ve şu soruyu soralım. Cumhuriyetimiz anayasaya göre işliyor mu? Bunun böyle olduğunu düşünmek, politikacıların kartelleri ve onları oraya koyup maddi açıdan destekleyen holdingleri korumak için politika yapmadıklarını söylemek gibidir. Büyük hükümet temelinde büyük iş kolları tarafından kontrol edilir. Ayrıca şunu da düşünün. Bir başkanlık merkezinde, mahkemede ya da postanede gördüğünüz Amerikan bayrağının kenarında altın bir çerçeve vardır. Bu hepimizin bildiği ve sevdiği Amerikan bayrağına benzer mi?
Ama onu bayrak daha güzel ya da daha resmi görünsün diye yapmıyorlar mı? Dedi ön sıradaki sarışın kız.
Hayır, resmi hükümet merkezlerinde gördüğünüz kenarı altın çerçeveli bayrak Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı değildir.
Travis etrafındaki öğrencilere baktı ve bu bomba karşısında gösterdikleri tepkiden zevk aldı. İnsanlara tuhaf ve az bilinen gerçekleri anlatmanın bir tutku haline geldiğini fark etmeye başlamıştı. Kaçınılmaz olan sorunun gelmesi için sessizce bekledi. Öndeki genç kız onu zorladı.
O zaman o kimin bayrağı profesör?
O bayrak Bayan Foster, Amerika Birleşik Devletleri Anonim Şirketi'nin bayrağı.
Travis onları aydınlattıkça durumundan daha da memnun oldu.
1933'te Amerikan hükümeti iflas etti. Roosevelt başkanlık emriyle EO-6073, EO-6102 ve EO-6111'i ilan etti. Güçlü karteller devreye girdi ve borcu üstlendi. Bu da tüzel bir kişi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini alan ve günümüzde de devam eden Amerika Birleşik Devletleri Anonim Şirketi'ni oluşturdu.
Tam o sırada kızgın ve kafası karışmış, tıknaz ve sarı saçlı genç bir adam konuştu.
Doktor Travis, ben ülkemi seviyorum. Ya siz?
Tüm sınıf küçümser bir tavırla konuşan öğrenciye baktı. Travis içten içten gülümsedi ve tekrar pencereye döndü. Genç adamın sorusunu hassasiyetle cevapladı.
Bay Harris, bir insanın ülkesini sevmesi ama hükümetini sevmemesi mümkün değil midir? Bu büyük ülkede bu şekilde kurulmadı mı? Yeni dünyada yaşayanlar ülkelerini sevmeyip hükümetlerinden, yani İngiliz hükümetinden nefret etmeseydi bizler ne yapardık? Boston Çay Partisi tam olarak bu duyguyla işliyor. Bunun sebebi de insanların ülkesini sevmesi ve kendilerine emanet edilen aynı ülkenin hükümetini dikkatle gözlemlemesi gerektiğidir. Ayrıca en büyük ulusalcı George Washington'ın kendisi de benimle aynı fikirde.
Dersinin bittiğini işaret eden zilin çalmasıyla birlikte Travis tüm sınıfa hitap etti. Siz yeni bir nesilsiniz ve geçmişten ders çıkarmalısınız. İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı, hükümet insanlarından korkmalı. Yoksa bir sonraki Hitler'in nereden çıkacağını kim bilir? Eski günler. Travis'i dinleyenlerin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeyi umut eden açık görüşlü öğrenciler olduğu günler. Onları uygunsuz ya da korkunç olduğu için gerçekleri duymak istemeyen TV izleyicilerini her zaman tercih ederdi. Bugünün insanları bırakın kendi hükümetlerini, kendi gölgelerinden bile korkar olmuştu. Travis Kramer'in diğer odadan yükselen sesini duydu ve gerçek hayata döndü. Kendi hükümetinden ölesiye korktuğu gerçek hayata.
15. ayrımın sonu. Sayfa 203.